Ayrım 18. Boğaz Gezgini. Pascalis G. Lambardes. Sayfa 232. Paris. Mart 1957. Ağır yük kaldırmışsın Angelos, dedi Madame Marie. Birkaç günü önce vardı evinde. Angelos'un bulunmadığı yılları üzerinde konuşuyorlardı. Artık kendine bak. Annen de bunu isterdi. Yukarıdaki oda bıraktığın gibi bekliyor seni. Burada mı kalayım? Tabii ki burada kalacaksın. İkinci bir oğul gibisin. Diğeri daha dönmedi. Bazı bakımdan benzeşiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Teşekküre hiç gerek yok. Burada olduğuna senden daha fazla seviniyorum. Şimdi de Paris'teki haberleri duymak isterim. Olmadığım sürede neler oldu? Bende bir değişiklik yok. Her şey yolunda. Natalie. Aa Natalie. Başlarda arada geliyordu. Onu görmeyeli epey oldu. 4 yıla yakın. İyi kız. Seni de seviyordu. Fakat sen kendi yoluna gittin. Sanırım kendi de aynı şeyi yaptı. Eğer öğrenmek istersen François'a sorarsın. Geleceğini ona bildirdim. O neler yapıyor? İyidir. Hep seni soruyordu. Sonra gider onu bulurum. Natalie ile yakışıyorsunuz dedi ona. Öyle değil mi? Söylediğiniz gibi. Oldukça hoş biriydi. Şimdi git eşyalarını yukarıya götür. Yerleş. Yorgun olmalısın. Çatı katındaki odasının kapısı açıktı. Resim sehpası da hazır haldeydi. Pencerenin yanında ve üzerinde bıraktığı kasnağı olduğu gibi duruyordu. Bitirmen gereken bir tabloydu. Taslaklarıyla bıraktın. Buradan ayrılmadan önce son günlerde epey uğraşıyordun üzerinde. Anımsamıyordu. Tablonun karşısına geçti ve inceledi. Yüksekteki bir tel kafesten birinin koşuştuğunu, daha üstünde de masalsı bir kentin olduğunu gördü. İçinde gitme isteği vardı ve bunu betimlemek istemişti. Gülümsedi anısına. Geri döndüm artık. Büyük deneyimlerle diye ekledi Madame Marie. Bu yatakta tekrar bulduğum için de kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sadece Natalie eksik diye geçirdi aklından. Özlemle onu anıyordu. Son zamanlarda çalışmak için kendinde güç bulamıyordu. Yastığında hala yaşadıklarının hoş izi vardı. Artık sular bulanık, düşünceler bağlayıcı değildi. Bu yüzden şimdi yaşama zamanıydı. Sığınağını nasıl bulacağına dair işaretlere sahipti. Aklında tablolarla ilgili çok şey vardı fakat düşünceleri daha oluşmamıştı. Bir sonraki gün Paris'teki eski alışkanlıklarını ve eski dostlarını canlandırmaya gitti. François'yı daha olgunlaşmış halde buldu. Fransız ihtilali dönemini konu alan bir romanını bitirmek üzereymiş. Bilgi insanları olgunlaştırıyordu. Ruhun bir ekiniydi. François bulunmadığı süre içinde Paris'te olup bitenler üzerine ona bilgi verdi. İlk zamanlar senden sıkça söz ediliyordu. Sonra kayboldun. Kimse ne diyeceğini bilmiyordu. Natalie, seni bekliyor olacağını düşündüğünü sanmam. İlgilendiğim için soruyorum. İyi, gazetede çalışıyor, yükseldi. Onu görmeye gitsen daha iyi olur çünkü seni unutmuş olabilir. Onu bulmaya bürosuna gittiğinde Natalie onu görünce suskun kaldı. İnsan birini yaşamından silmiş olabilir ama iç dünyasında sevdiği sürece nefesini hala duyar. İçimizdeki güzelliği hiçbir zaman unutmayız. Kaç kere görebiliriz ki? Sayılıdır. Bu yüzden değerlidir ve geri kalan zamanı böyle görüntülerle geçiririz. İlkin tepkisinde bir tereddüt, içinden bir şeyler taşar gibi oldu. Olamaz diye fısıldadı. Angelos? Yanına gidince Natalie masasından kalktı, özlemle ona sarıldı. Geldim dedi Angelos üzerine basa basa. Kız suskun kaldı. Angelos'un gözlerinin içine baktı, okuyordu sanki. Bir zamanlar kendisine aşkı ve ruhsal yükselişi vermek için ısrarla bakan gözlerinde neredeyse hiçbir değişiklik yok gibiydi. Angelos'un bakışları ve görünümünden daha çok bilgeliği fark etmişti. Gözlerden niye anlarsın? Fakat dostum ben her zaman seni oradan okuyordum. Ne oldu sana, neredeydin? Diye sordu Natalie ağır bir tonda. Yaşam beni bir yerlerde unuttu Natalie. Ne bir haber, hiçbir şey. Sana her şeyi anlatacağım fakat zaman alacak. Başka yere gitsek daha iyi olur. Biraz bekle, çıkacağım haber vereyim. Zaman Natalie için durmuş gibiydi. Angelos'u dinlerken onun yaşadığı yerlerde kendi de dolaşıyor gibiydi. Sürekli aklımdaydın dedi Angelos anlatmasını bitirdiğinde. Başına bir şey geldiğinden emindim. Galeriye eser göndermeyi de kesmiştin. Bu beni endişelendirmişti. Başına bir şey mi geldi diye düşündüm. Ya sen dedi kıza. Neler yaptığını sorgularcasına. Ben dedi tereddüt içinde. Şimdi yalnız değilim. Bunu duymak konuşma cesaretini kırmıştı. Natalie anladı. Bir şeyler söylemek istediyse de suskun kalmayı tercih etti. Gerçekler acıydı. Yani bir yıldır biriyle yaşıyorum. Ortam ağırlaşmıştı. Elbette 5 yıl ortadan kaybolduktan sonra her şey eskisi gibi beklemiyordu. Yaşam böyleydi. Seçersin ve alırsın. Natali onu unutmamıştı. Angelos'un bir yere bağlı olamayacağını baştan anlamıştı. Yoksa eser üretemezdi. Yaşama olan susamışlığı resme yansıyordu. Eğer her şey daha farklı olsaydı, bana göre verimliliği azalır. Eserlerinin verdiği etkiler olmaz, tabloları elinde kalırdı. Oysa bir şiir diliyle konuşuyorlardı. Görünenin ardında yatanı gösterebiliyordu. Eski aşk yerini güçlü bir dostluğa bırakacak, bu dostluk aşkla korunacaktı. En azından Angelos için böyle olacaktı. Hayatta tek bir ziynetim vardı, bir görüşüm. Kalplerde, düşüncelerde uçan korkusuz bir kuş ki onunla yüksekten bakıyor ve dostum seni görüyorum. Yeryüzüyle gökyüzünü, görünenle tinsel olanı güzellikle birleştiriyorsun. Her yere ayak uydurabiliyordu kardeşim, bu yüzden tablo siparişleri alıyordu. Ondan eski ahite dayalı konulara devam etmesini istemişlerdi. O da kabul etmişti. Tarzına sınır getirmemeleri koşuluyla. Tevrat'tan alıntıların yanı sıra günümüz insanın etkileri de olacaktı. Paris'teki bu yeni işini 1,5 yılda bitirmeyi planlamıştı. Bizans sanatı ile ilgili çeşitlemelerle birlikte. Ekspresyonistlerin belirgin renkleri ve biçimleri daha çok da Dominikos Theotokopoulos'un tarzını andırıyordu. 7 tablo yapacaktı haftanın her bir günü için ve hepsi de büyük ebatlarda. 1,5 yıl sıkı çalışmış eserlerindeki öğeler üzerinde durdu. Kendini teslim ettiği yaşama bırakmıştı. Işıltılı yapısı insanı çekiyordu. Paris'te birçok tanıdığı oldu. Madame Marie'nin rahat evi yine canlılık kazanmıştı kendisi gibi. François ile ayrılmaz olmuşlardı. Hemen her gün birlikteydiler ve birbirlerinin görüşünden yararlanıyorlardı. Aynı durum Natalie için geçerli değildi. Oldukça az görüşüyorlardı ama onları bir arada tutan ateş sönmemişti. Natalie'nin kentin sanat çevresindeki ünlülerle bağı vardı. Angelos'a da kendini bir yere kapamamasını, sadece Kardec galerisine bağlı kalmamasını önerdi. Eserlerini isteyen başka yerler de var dedi ona. Bırak menajerin olayım, kaybetmezsin. Kimsenin menajerliğine ihtiyacım yok diye yanıtladı kızı. Yavaş, hemen gücenme. Ne dedim ki sana? Sadece yardım etmek istedim. Peki, dedi sonunda. Ne istiyorsan yap. Böylece konuyu kapattı. Yeni yeni siparişler aldı. Kendini işine verdi. Resmetmesi için gün ışığını getiren şafak vaktine tapıyordu. Sabah erkenden başlayıp akşama dek resim yapabiliyordu. Aklında sadece eseri vardı. Bu nasıl oluyordu? Zaman anlamadan geçiyordu. Bu şekilde 1 yıl geçmişti. Bir grup İspanyol ressamından bir davet alıncaya dek. Madrid'e çağırmışlardı onu. Aralarında bir de Giritli ressam vardı. Seyahat etme düşüncesi hoşuna gidiyordu. İspanya'ya gitme arzusu da vardı. Kabul ettiğini belirten bir mektup gönderdi onlara. Geleceği zamanı haber verecekti. İçine yine gitme ateşi girmişti. Son zamanlarında her şey yolunda gitmiş, aldığı siparişleri bitirmiş, resim yapmaya da ara vermişti. Ruhunu dinlendirmek, yeni esintilere yer açmak için sabahlara dek süren yürüyüşler yapıyordu. Böyle bir dolaşma sırasında kişisel bir sergi açmaya karar verdi. Yarın daha iyi olacak mesajını verecekti. Bundan sonra Fransuva gitmeye hazır olacağım. Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Nerelere gitmek istemem ki, görmediğim ne varsa beni çekiyor. Angelos, Komnenos'un tablolarındaki mülteci çocukların gözleri ümit beklercesine Parislilere bakacaktı. Kabile kabile zorunlu olarak yola düşmüşlerdi. Çocukların korku dolu bakışları Angelos'un sergi açtığı galeride görenlerin ilgisini çekiyordu. Yüzlerdeki keder önemli soruları çağrıştırıyordu. Mutsuzluk vardı. Ürkek bir anne tarafından bir bebeğin emzirilmesi, tüm ailenin yalın Hindistan yollarında yürümesi Hint sanatı tarzında resmedilmişti. O sırada ben de Paris'e gitmiştim Remzi ile birlikte. Zirar da Hindistan'dan Bellek Eğitimi ve Benares konulu bir diğer tablosunu getirmişti. Büyük bir buluşmaydı. Hepimiz için bir sunu. Dostumuz kendini tutamıyor, yüzünden mutluluk akıyordu. Bizi hiç yalnız bırakmadı, sohbetler bitmiyordu. Böyle günler bir daha gelmez, bunlarla kalacağız dedi. Sergiden anladığım yaşamdaki arayışları ve tümüyle kendini verdiği nedeninde haklı olduğunu gösteriyor olmasıdır. İşaretlerle ruhun yollarını izliyoruz dedi bana. Ruhunun göçerlikle ilgisi var mı? Ben de göçmenim Ömer. Gözlerim çok göçmen gördü. Şunu da bil, başka hiçbir yerde kendiminki gibi bir vatan bulamadım. Tablolar aracıyla bu gözler oraya bakıyor. Bir gün gerçeği görecekler ümidindeyim. Zaman geçiyor ve birçok yarayı iyileştiriyor diye tamamladı Zirar. Geçen gün Birleşmiş Milletler'den gelen bazı kişilerin dediğine göre son yıllarda milyonlarca göçmenin bir yerlere yerleştirilmesi için büyük savaşım veriyorlarmış. Bu dünya rahat yüzü görmeyecek zirar diye sözünü kesti Angelos. Büyük yığınları düzene soktuklarını söylediler. Dilerim bu yollara düşen başka halk yığınları görmeyiz dedi sonunda Angelos. İstanbul'a geri dönersem o zaman buna ikna olurum. Göçmen konusu bu dönemde güncellendi. Paris'te duyarlı olanları etkiliyordu. Göçle ilgili 1951 Cenevre Anlaşması'nı onaylamıştı. Bellek itimi tablosu oldukça beğeni toplamıştı. Var olan ve hayal içimizdeki damgalardır. Bizi ardından götürürler. Eğer mücadelemiz ilhamını inançtan alıyorsa. Sergi Angelos'a büyük şans getirdi. Onun yerinde olmayı isterdim. Paris'in sanat çevresinde tanınmıştı. Eserlerinin anlaşılır olmasından ama daha çok kişisel arayışları ve yaşam öyküsünden söz ediliyordu. Yaşam sonunda ödüllendiriyordu uğraşanları ve güç koşulların içine girmeye cesareti, dayanma gücü olanları. Yaşamın anlamı ya da ifadeler anlaşılırsa unutmayalım ve hayatın lotuslarını kapmaya hazır olalım diyedir. Angelos orada yaşıyordu. Paris'te 4 yıl kalmış, başka bir yere gitmemişti. Yedek ilhamları vardı. Bir gün tümümüz Kartilaten'de ve Sen Nehri'nin yakında yürüdüğümüz sırada ona ''Angelos, burada mutlu musun?'' dedim. ''İstanbul daha güzel olurdu benim için.'' dedi. ''Ayrımdan öte, burada kendimi harika hissediyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı burada edindim. Ama artık seyahat etme, gitme zamanı geldi dostum.'' ''Nereye gitmeyi düşünüyorsun?'' diye sordu Remzi. ''İspanya, Portekiz, sonra da Afrika. Ne kadar süre için?'' ''Tam olarak bilmiyorum. Neyle karşılaşacağıma bağlı. Kaybedecek neyim var ki? Almak ve görmek en büyük zenginliktir. Beni de yanına al.'' Başını çevirdi, baktı ona, nehre doğru yürümeye de devam ediyordu, durdu. ''Seni yanıma alırım, geri dönmeme şartıyla. Geri dönmeyi istersen sadece kısa bir süre için. Ne diyorsun?'' ''Gidelim.'' ''Oldu.'' dedi ve el sıkıştılar. ''Sergi bitsin, yola koyuluruz. Sadece sen, Ömer, tek başına dönmen gerekecek.'' dedi Remzi. ''Aa, beni de kışkırtıyorsunuz ardınızdan gelmem için. Fakat siz daha şanslısınız. Gün gelir, dünyadaki her şeyi ben de görürüm.'' Ruhu çileli değildi. Bilginin peşinden gittiği sürece nasıl olurdu? Dünya tümüyle bir seyahat, yıllar yetmezdi onu bitirmeye. Bunca emekle yolculuklara devam ediyorsun. Gördüklerin yetmedi, geçirdiklerin yetmedi. Ne kadar da hasretle bekliyorsun bir uçtan diğerine gitmeyi. Kaybediyorsun kendini haritalar arasında. Bilgi alıyorsun yaşamayı öğrenmek amacıyla. Yolculuk ediyorsun, az ya da çok diye bir şey yok. Senin için bir adım. İstediğin sürece seni ilgisiz bırakmaz anılar. Onlarla büyürsün. Bilgiye saygı duyuyorsun, yaşamayı sana onlar öğretti. Gezgin olmak için doğmuşsun. Aç kanatlarını, yaşa onları. Burada, İstanbul'da, Ortaköy'de dinlenmek için iskele meydanı yakınında durdum. Gerginliklerimi gevşetmek için. Bir martı yavrusu geldi ve karşıma kondu. İki kıtayı birleştiren, düşsel olan boğazda yüzen beyaz yelkenlere bakıyordum. Kuş biraz sonra kanat açtı ve uçtu. Ben de uçmak istedim. Ey güzel gemiler, limanıma giriniz ve siz, kuşlar, beni de özgürlüğe götürün. Madrid, Ekim 1960. Madrid geceyi yaşıyordu. Tam anlamıyla havasındaydı. Çılgın geceler, dans ve aşk arzusu insanı ilgisiz bırakmıyordu. Sabahlara dek süren bir panayır, İspanyollar uyumaya gitmeden önce duanı etmelisin derlermiş. Öylesine etkilenmişlerdi. Daha ilk geceden kent, Angelos'la Remzi'nin kalbini kazanmıştı. Yeryüzünün her yeri eşsizdir. Tekrar tekrar söylerim. Her yere uyum sağlıyordu ve dünyanın her yerini görmek Angelos'u cezbediyordu. Sadece dünyayla tanışıklık insana bilginin sığınağını verir diyordu Remzi'ye dolaştıkları gecelerde. Malezania bölgesinde Gran Via'dan Cervantes'in yaşadığı Santa Ama meydanına dek İçinde buradan geçen büyük yaratıcıların çehreleri beliriyordu. Uzun süredir bazı şeylerden uzak kalmıştı. Flamenco dansı özellikle büyülemişti onu. Aşkın, ihtirasın ve ölümün dansıydı bu. Tanımsız bu hayal ürününü bir İspanyol kadını veriyordu. Yandaki grubun içinden dans etmeye kalkan, gitarın çıkardığı baş döndürücü ve müşterilerin el çırpmalarıyla çıkardığı seslere ökçelerinin yere vuruş sarsıntısı katılıyordu. Bir uyum, bir ateş, kadının yüzünde tanrısal bir güzellik yansıyordu. Güneşten gelen sanki. Parlak siyah saçlarını sıkı bir saç örgüsüyle toplamıştı. Kulağındaki bir çift sarkı küpe bile ışıltısını vurguluyordu. Bir kraliçe görünümündeydi. Her şeyi unutturuyordu. Yaşamın hiçbir belirtisi yoktu sanki. Gözlerinde hüzün ve güzellik vardı. Angelos'un bakışları kadına odaklanmıştı. Biraz ötesindeki. Dans sırasında kadının her dönüşü Angelos'a göz temasıyla başlıyor ve bitiyordu. Boyalı kalın dudaklarında su içme gereksinimi vardı sanki. Bu varlığa daha fazla karşı koyamamış, kendisi de ayağa kalkmıştı. Kadın bakışlarını ondan ayırmıyor, onu cezbediyor, yaklaş diyordu sanki. Ağır adımlarla kadının karşısına geçti. Bakışları daha da bağlayıcı oldu. Dansın akışına katıldı, ellerini havaya kaldırdı ve çırpmaya başladı. Her hissini diriltmek için kendinden geçmişti. Açıkça yapılan bir davetti sanki. Kadın onun etrafında dönerek dans ediyor, her seferinde ona temas ediyordu. Omuzlarına dayanmak istercesine. Kadın bakışlarını ondan ayırmıyordu. Bir hezeyan yaşıyordu kalbi, sanki sonsuz idi. O an yaşamın kendisiydi. Zaman yoktur, güzellik tarafından dokunulduğunda. Gitarist hızlı bir bitirişle dansı tamamlamıştı. Biraz suskun, hareketsiz kaldılar birbirlerine bakaraktan. Sonunda Angelos, İspanyol geleneği gereği hafif bir reverans ile kadına, "Kulunuzum," dedi. "Adım Angelos Komnenos, güzelliğe tapan," dedi. Kadının dudaklarında bir gülümseme belirdi. Yüzü daha da parladı, gonca gül gibi. Angelos'a elini uzattı ve ona, "Benim adım da Sarita," dedi. "İspanyol değil misin?" diye sordu. "Bugünden itibaren olabilirim." "Nasıl başaracaksın bunu?" "Bugün nereden geldiğimi unuttum. Ya yarın?" "Seninle birlikte olursam senin İspanyol varlığını yaşar ve solurum. Ya olmazsa?" "O zaman bir masal çiçeğine rastladığımı ve onu keşfetmeye layık olmadığımı düşünerekten buna katlanmaya çalışırım. Bunun dayanılmaz bir şey olacağı inancındayım. Çünkü seni hep anımsayacağım." Salonun ortasında ayakta durdukları sürece kulüpteki tüm müşteriler onlara bakıyordu. "Gel grubumuzda otur," dedi Angelos'a. Karşı koyamadı Angelos. Remzi'yi de alarak gençlerden oluşan yandaki grubun masasına geçtiler. Kadın yanına oturmalarını işaret etti. "Çok güzel dans ediyorsun," dedi kadına. "Dansın benim için tinsel bir anlamı vardır. Tüm hayatımdır." Sözlerini anlıyordu. Kalbi hala dans ediyordu. Bu beklenmedik karşılaşmanın etkisiyle hızlı atıyordu. "Nerelisin?" diye sordu Angelos'a. "Helen. Seni buraya getiren nedir?" "Anlaşılan seninle karşılaşmaya gelmişim." Safir rengi dudaklarında bir gülümseme belirdi. "Akıl almaz birisin. Sadece bir hayranın. Cazibenden gözü kamaşan biriyim." Kadın duyduğu sözlere inanmadığından olacak biraz suskun kaldı, ona baktı. "Bu söyledikleri nasıl yorumlayayım?" "Sanki bugün dünyaya geldim ve ilk kez bir kadına rastladım diye düşün. Güneşin yolladı. Beklemeyi öğrendiğim için yaşamın bana borçlu olduğu bir ödül." Salonda eğlence sürüyordu, sesler yüksekti. Müşteriler birbirlerine yakın halde konuşuyorlardı, duymak duyulmak için. Bazıları da müziğin ritmine kapılmıştı. "Ne kadar zamandır Madrid'desin?" "Yaklaşık bir ay." "Ne yapıyorsun burada?" "Seninle karşılaşmaya geldim." "Buna inanıyor musun?" "Kendime inandığım kadar." "Kimsin?" "İçgüdün ne diyorsa." "Bir şey dediğini nereden biliyorsun?" "Bazı şeyler için emin olamayabilirim. Fakat içgüdüler söz konusu olduğunda kendime güvenirim. Senin içinden de benimle ilgili bir şeyin geçtiğine eminim." "Evet haklısın, reddetmeyeceğim. Ama bu şekilde belirtmen tehlikeli." "Doğru olmamak ve gizlemek ya da sahte tavırlar takınmak daha tehlikelidir. Hangisi daha iyi?" "Çoğu kez gerçek insanı korkutur. Olması olanaksızmış gibi. Bir kere doğrudan ayrıldın mı o zaman da kaybolur ve kuşku içinde kalırsın. En iyisi yitirse de kalbinin sözlerini kabul etmendir. Bir gün acı çeksen de yaşam sana kaybettiğinden fazlasını verir. Gözlerimin içine bak. Gerçeğin diliyle konuşuyor muyum, konuşmuyor muyum?" "Bakışların delici, bakmakta zorlanıyorum. Dans ederken hissettiğim hayal dünyasındaki sözler gibi. Bu da beni sana itiyor." "Cazibe oldukça tüm sözler etkileyicidir. Aşırı vurgulu, dizginlenemez olurlardı. Yaşamın anlamıydılar. Sabırlı olan ve inancını ezmeyenlere verilen tanrısal armağanlardı. Her şeyin ötesinde Angelos ruhuyla kuruyordu düzenini. Aynı ruh istediğinde seni bu akşamki gibi ay ışığı düşlerine götürürdü." O geceden itibaren akşam üzerleri oturmak için Güzel Sanatlar Kafesi'ne gidiyordu. Onu Madrid'e davet eden Pasco grubu ile gidiyordu oraya. O akşam ayrılırken kıza akşam üzerleri bu kafeye uğrayacağını ve eğer kendisini bulmak isterse oraya gelebileceğini söylemişti. Kafenin tavandan gelen parlak kristalleri altında üniversiteliler ve sanatçılar iç derinliklerinden dünyayı ve yeryüzünün ruh kaybolmasını diye geçmiş tarihin yön verdiği ibadethaneleri tartışırlardı. Kesinlikle insanoğlunu ve özellikle de ruhunu kurtaran az sayıda kişi vardı. Yıllardır grubun içinde bulunan Giritli ressama göre bu eskiden beri vardı. Angelos'un kendilerine birlikte çalışmasını isteyen grupla ortak çok şeyi vardı. Gruba okuldan da oldukça hoca katılmıştı. Üst düzeyde olan Martinet Gomez gibi. Angelos'un mesajlarındaki tarzı ve mantığı onları ilgilendiriyordu. Aynı şekilde başladığı bir çalışmasında İspanyol sanatının etkileri de görülüyordu. İşinin ehli Martinet sadece ilgilenmekle kalmamış, sonraları onu da İspanyol resmi konusunda teşvik etmişti. Belki de bazı eksikliklerini dolduruyordu. Pek konuşmuyor ama görünüşüne saygı duyuyordu. Günler coşkuyla geçiyordu. Remzi için de öyle. O da kendini sanatsal haritalara veriyordu. İspanyol haritacılığından etkilenmişti. Çoğunlukla haritalarını Angelos resmediyordu. İkisi de Madrid'de uzun bir süre kalmaya karar vermişlerdi. Günlerden perşembeydi. İspanyol kadını ortalarda yoktu. Birkaç saat sonra Remzi'nin misafir edildikleri küçük daireye davet etmesi üzerine tüm grup kafeden çıkmak üzereydi. Angelos biraz daha kalacağını söyledi. Gitmek istemiyordu. Bekliyordu. Haksız da değildi. Biraz sonra kafenin çıkışına doğru ilerleyince kapı açıldı ve güzel İspanyol kadını Sarita göründü. Herkes tekrar yerine oturdu. Yaşam yeniden anlamını buldu. Kalbi yine yerinde duramıyordu. Kadının dudak hatlarına dayanamayıp güzelliğine baka kalan herkesin içinde bir öpücükle karşıladı onu. Her gün bekledim seni. Gelmem zordu. Ne yapayım diye baskı altında kaldım. Ama dayanamadım. Bana söylediklerin kulaklarımda çınlıyordu. Az önce Angelos'un kalktığı masaya oturdular. Nedir senin gelmeni engelleyen? Bugün buraya gelmem için evvelce birine verdiğim sözü bozmam gerekiyordu. Pazar günü için iki tiyatro biletim de var ama seni seçtim. Birlikte gider miyiz? İstediğin yere gelirim. Yanıma gel, seni duymak istiyorum. Hakkında pek bir şey bilmiyorum. Sadece beni hayal alemine götürüyorsun. Gördüğümü sana getireyim diye ben de açtım pencereden, daha önemlisi olamaz. Gerçeği tanıma şansını bulduğum için şükrediyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi ile bir ilgin var mı? Resim sanatıyla doğrudan ilgin var. Dudaklarını öpmeyi, içinden içmeyi istediğim kadar. Artık teslim olmuştu. Angelos'un hayal dünyasına götürdüğü ifadelerden sonra soru sormayı bırakmıştı. Angelos, beni hayal alemine götürüyorsun. Bu da beni korkutuyor. Tereddüt ettiğin içindir Sarita. Hiçbir şeyden korkmana gerek yok. İlk kez böyle bir güzelliği hissediyorum. Bugün ne alabilirsen al, çünkü daha sonra yitip gidecektir. İkinci kez olmayacak. Sürekli mantıkla yaşıyoruz. Bırakalım duygularımız konuşsun. Başka ne zaman konuşabilirler ki? İşaretler şu anı yaşamamızı söylüyor. En azından ben bunu görmek için yıllarımı verdim. Rica ederim kendinden bahset. Neler yapıyorsun? Niçin buradasın? Diyebileceğim tanımak ve tek yanlı olmadan onu daha iyi yorumlamak için dünyayı dolaştım. Sana rastlayınca da yaşamım yaşam oldu. İçimdeki her çökük hücre güzelliğin heyecanıyla uyandı. Kadın onu ellerinden tuttu, göğsüne dayadı ve dudaklarını ısırdı acı duyarcasına. Sadece Angelos'u dinliyordu. Bulundukları yerde sadece o vardı. İsa Efendimiz, dedi üstüne basa basa ısrarla gözlerine bakaraktan. Sana sarılmak istiyorum. Bunu saklamam olanaksız. Oysa seni hiç tanımıyorum bile. Tanrım, ne oldu bana? Sözler bitmişti. Gözlerinden yansıyan kalbi konuşsun diye. De ki bugün yeniden doğdum ve dünyayı sende buldum. De ki bugün buraya geldim güzelliğinin betimleyicisi olmak için. Ne istersen söyle. Tüm Katalonya'dan Andaluz'a dek her şeyi güzelleştiriyorsun. Ya esirimsin ya da ben senin esirin olmak üzereyim. Seninle birlikte esaret bile tatlıdır. Emin olma. Olacağım senin uzaklaşmanı görene dek. Ya sonra? Doğanın kuralı, bırakırsan yitirirsin. Sen de böyle mi oluyor? Başka bir şey söyleme bana. Her ne yaşadımsa yaşadım. Ben sadece sana bazı boyutları gösteriyorum. Nereden geliyorlar? Sevdiklerimden, inandıklarımdan ve arzu ettiklerimden. Benim rolüm ne? Esin perisi. Bu rolü oynayabilecek miyim? İkna olman için seni böyle çağıracağım. Esin ülkesine gitmeyi büyük bir sabırsızlıkla bekleyeceğim. İçinde bir kargaşa hissetti, gözlerini kıstı. Bu adamın güzel sanatlara eğilimi olduğunu anlamıştı. Sözleri şiirseldi. Şiirsel yanın var Angelos. Onları da resmetmeyi isterim. Ressam mısın? Evet. Neyi resmediyorsun? Dünyanın güzelliklerini. Onları gördün mü? Biri karşımda, diğerlerini dolaşarak bulmaya çalışıyorum. Bu neden mi seni Madrid'e getirdi? Başlangıçta evet, bir grup ressamın davetlisi olarak geldim. Oysa şimdi anlıyorum ki senin için gelmişim. Burada ne kadar kalacaksın? Genelde program yapmam, zamanın beni kovalamasını istemiyorum. Başta küçük bir zaman dilimi olarak düşündüm ama daha sonra daha fazla zaman gerektiğini anladım. Şu andan itibaren bundan da kuşkuluyum. Bir an olsun içimi rahatlatmıyorsun, dedi ona gülümseyerekten. Sürekli aklımı karıştırıyorsun. Ellerini masaya dayadı, Angelos'a biraz daha yaklaştı. Bana söylediklerini göstermen için seni nerede bulurum? Bir atölyede, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin biraz aşağısında. Angelus'un içine tekrar güneş doğmaya başlamıştı. Sarita aklını başından almıştı. Gece gündüz çevresindeydi. Bu yüzden yapmayı amaçladığı işlerden de uzaklaşıyordu. Kendini sadece kadına vermişti. Atölyeye geldi ve onu aradı, her seferinde diğerler arasında söz oluyordu. Kendilerine de poz vermesini istemeleri Angelus'u rahatsız etmişti. Erotizmi başka boyutlarda ele alan güçlü bir İspanyol balerini üzerinde çalışıyordu. İspanyol sanatını anladığını gösteren ilk çalışmasıydı. Başlarda doğru özümseyememişti. Kusursuz bir modeli vardı artık. Tablosunda dans gösterilerini İspanya'nın daha eski görkemiyle birlikte ele alıyordu. Eserler arasında bu tablo kraliçenin tablosu olarak kalacaktı. Sarita'nın hayranlık verici yüzü güzelliğin başını çekiyordu. Yakın planda neredeyse bir portre, fakat dipte keşfe çıkan donanma gemileri fark ediliyordu. Bir yıldır birlikteydiler. Bu belki Angelos için en mutlu zaman dilimiydi. Etrafındaki her şeyin bir anlamı olduğunu, kendini sadece buna adadığını hissediyordu. Zaman onu kaygılandırmıyor, belki de özgür iradesini elde etmeye vesile oluyordu. Bu da yeni konulara yönlendiriyordu onu. Yaratmak için yaşadığı tüm öğeleri topluyordu. Resimlerin içindeki yaşamda dolaşıyor, geçmişin eski mesajlarını yeni yaşamıyla birleştiriyor, onları yeniden biçimlendiriyordu. Ozan Kostis Palamas'ın da dediği gibi yeniden geçmişe dönüyor, orada yeni tablolar, biçimler, semboller arıyor, anlamlarını, duygularını, ruhun duygu ve düşüncelerini ifade ediyordu. Ne kadar derin hissederse insan, ne kadar derin düşünürse o kadar duyumsardı her şeyi. Duyguyla düşünceyi bir araya getirerekten, Angelos insanın özüne ilham veriyor, dinle, gelenekle, azizlerin yaşam öyküsüyle, efsanelerle, tarihle, felsefeyle, evren bilimle, genel düşüncelerden büyük sembollere dek geçmişin bitmek bilmez ocağından malzeme ile birlikte ruhu gösteriyordu. 18. ayrımın sonu, sayfa 247.